İnsan ve davranışı. Doğan Güceloğlu. 9. kaset A yüzü. Sayfa 177. Örneğin bir yere nasıl gidileceğini bize söyleyen kimsenin tekrar etmeye zamanı yoktur ve verilen yol tarifini hemen o anda bellememiz zorunludur. Bu durumlar kısa süreli belleğimizin kapasitesini aştığı halde bu tür görevleri belleğimiz çoğu kere rahatlıkla başarır. Nasıl oluyor da kısa süreli bellek kendi kapasitesinin üstünde görülen bu görevleri kısa süreli bellek başarabiliyor ve öğrenilen malzemeyi uzun süreli belleğe aktarabiliyor? Sorunun cevabının altında kümeleme süreci yatar. Bir bellek deneyinde size şu harf dizisi verilsin ve belleyip hatırlamanız istensin. İ, R, E, L, Z, Ö, G, N, I, R, A, L, K, U, C, O, Ç. Büyük bir olasılıkla 17 harflik diziyi ezberlemeniz ilk başta olanaklı görülmez. Şimdi diziyi sondan başa okuyun. Çocukların gözleri. 17 harflik dizi sizin bildiğiniz iki kelimeye indirgendi. Bu iki kelimeyi tanımakta ve hatırlamakta hiç zorluk çekmezsiniz. Nasıl oldu da harf dizisi iki kelimeye indirgenebildi? Bu soruya verilen cevabın altında Türkçe dil bilgisi kuralları yatar. Türkçe dil bilgisi kuralları uzun süreli bellekte depolanmıştır. Bu bilgi aracılığıyla 17 harflik bir diziyi iki birimlik bir kelime dizisi halinde dönüştürebildik. Sayfa 178. Uzun süreli bellekteki bilgileriniz aracılığıyla size verilen yeni bilgi birimleri anlamlı bir biçimde gruplama sürecine kümeleme adı verilir ve her gruba da küme denir. Şimdi daha önce sorduğumuz şu soruyu cevaplayabiliriz. Konuşurken veya yazarken ortalama 7 kelimeyi aşmayan türden cümleler mi kullanmalıyım? Hayır. Evvelden bildiğimiz günlük konularda 7'den daha fazla sayıda kelimeden oluşan cümlelerle konuşmak ve yazmak hiçbir zorluk ortaya çıkarmaz. Uzun süreli belleğimizdeki Türkçe bilgisi sayesinde duyduğumuz kelimeleri belirli bir anlam birimlerine, bir başka deyişle cümleciklere ve cümlecikleri de cümlelere kümeleyeceğimizden teker teker kelimelerin farkında bile olmayız. Ne var ki yepyeni bir konuda ve bilmediğimiz kelimelerle yazılan bir yazı ya da yapılan konuşma bize büyük zorluk verir. Çünkü bu konuşma veya yazıyı kümelemek kolay olmaz. Yeni kelimelerin kullanıldığı durumlarda kısa süreli belleğin kapasitesine dikkat etmemiz ve kısa cümlelerle konuşma ya da yazmamız gerekir. Kümeleme yalnızca kelimelerle değil, öğrenilen her konuda yapılabilir. Önemli olan kümelemeye temel olacak bildiğimiz ve kullanılabileceğimiz bir düzenin olmasıdır. Dille ilgili olarak verilen örnekte dilin gramer düzeni kümeleme sürecinin temelinde yatar. Dil bilgisi gibi aşina olunan bilinen her düzen bir kümeleme sistemi oluşturabilir. Bu sistem aracılığıyla bilinmeyen yeni uyarıcılar kümelenebilir. Örneğin 1, 4, 5, 3, 1, 9, 2, 3, 1, 9, 8, 9 rakamlarının bir okuyuşta ezberlenip ve aynı sırada hatırlanması istenirse zorluk çekilir. Çünkü 12 rakamdan oluşan bir sayı dizisiyle karşı karşıya bulunulmaktadır. Ancak bu dizi size şu şekilde görülebilse, 1453 İstanbul'un fethi, 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 1989 80'lerin son yılı şeklinde kümelenerek 3 birimlik bir dizi haline dönüştürülmüş olur. 3 birimlik dizinin öğrenmesi ise çok kolaydır. Sayfa 179. Bu örnekte daha önce de bilinen tarihler yeni verilen birimleri kümelemek için kullanıldı. Kümeleme sayesinde son derece karmaşık ve uzun uyarıcı birimlerini önceden bilinen az sayıda birim gruplarına indirgeme olanağı vardır. Bu olanaktan yararlanarak sınırlı kapasitesi olan kısa süreli bellek oldukça karmaşık bilim, felsefe, sanat ve bilgi düzenlerini yaratabilmektedir. Bir telefon numarasının kodlanması da buna örnektir. Sayılar üçlü ve ikili gruplar halinde getirilerek 145-31-92 gibi kolayca akılda tutulabilir. Alt ana başlık 3. Uzun süreli bellek. Kısa süreli bellek biyofizik, uzun süreli bellek ise biyokimyasal bir süreçtir. Bir bilginin uzun süreli belleğe girmesi, protein senteziyle gerçekleşir. 30 saniye geçtikten sonra hatırlanan her bilgi veya olay uzun süreli bellekten çağrılır. Uzun süreli bellek, kısa süreli bellekten kendisine bilgiyi birkaç dakikadan başlayan ve günlere, haftalara, yıllara hatta bir ömür boyuna uzanan sürelerde saklayabilir. Yapılan araştırmalar dakika ve saat gibi kısa süreli zaman süreleri içinde yapılmıştır. Fakat ayları hatta yılları kapsayan birkaç psikolojik araştırma da vardır. Aynı kısa süreli bellekte olduğu gibi uzun süreli bellekte de kodlama, depolama ve ara bul geriye gittiği süreçlerini inceleyeceğiz. Yan başlık, kodlama. Dış dünya olaylarının ve insan yaşantısının tüm boyutlarını kapsayan bir kodlama sistemi, insan belleğinin bilgi kaydının temelini oluşturur. Ses, ışık, renk, tat, koku, dokunma gibi insan duyu organlarına karşılık olan her uyarıcı türü bellekte kodlanabilir. Sözlü iletişimde anlam en önemli kodlama aracıdır. Yapılan bazı araştırmalar bireylerin dinledikleri cümlelerin anlamını kavradıktan sonra kelimeleri unuttuklarını fakat kelimelerin oluşturduğu cümlenin temelinde yatan anlamı rahatlıkla hatırladıklarını gösterilmiştir. Parantez içinde SACS 1967 harflerini veriyorum. SACHS. Parantezi kapatıyoruz. Ana metinden devam ediyoruz. İnsan zihni yazılı ya da sözlü dil yoluyla gereken uyarıcıların içerdikleri anlamı bulup çıkararak gelen uyarıcıları değil fakat bu uyarıcıların içeriğini oluşturan anlamı bellekte tutar. Bu nedenle anlamsız bir biçimde bize verilen birbiriyle ilişkisiz kelime çiftleri gibi uyarıcı dizileri anlamlı ilişkiler içine sokulursa belleme kolaylaşır. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Size bir dizi kelime çifti verilsin ve dizideki kelime çiftlerinden biri söylenince sizin öbür kelimeyi hatırlamanız istensin. Örneğin tarak kitap kelime çiftinde, tarak dinlediğinde uyarıcı kelime yani sizin kitap kelimesini yani tepki davranım hatırlamanız isteniyor. Böyle bir belleme durumunda iki kelime arasında anlamlı bir ilişki kurulursa hatırlama miktarı artar. Anlamlı ilişki iki türlü kurulabilir. Ya tarak ve kitap kelimeleri aynı cümle içinde kullanılır, parantez içinde, tarak kitabın içinde saklı, parantezi kapatıyoruz. Veya tarak ve kitap hayalinizde birbiriyle ilişkili hale getirilir, parantez içinde, kitap içinde duran bir tarağın resmi düşünülür, parantezi kapatıyoruz. Cümle içinde kullanılarak ya da hayalde birbiriyle ilişki içine sokulan kelimeler uzun zaman bellekte kalır. Sayfa 180. Bauer adlı Amerikalı psikolog 1972'de bir dizi araştırma yapmış ve cümle içinde kullanılan veya hayalde ilişki haline sokulan kelime çiftlerinin hatırlanma düzeyinin %75, yalnız ezberleme yoluyla hatırlama düzeyinin ise %35 düzeyinde olduğunu gözlemiştir. Parantez içinde Bauer 1972 harflerini veriyorum. B-O-W-E-R. Parantezi kapatıyoruz. Ana metinden devam ediyoruz. Bellenmesi istenen malzemenin ne kadar ayrıntısına gidilirse, bellek de o kadar iyi kalır. Birey, bellemek istediği malzemenin ayrıntılarına ulaşmak için değişik yöntemler kullanabilir. İki örnek verelim. Birinci örnek bir kelime dizisini, ikinci örnek çalışıp öğrenme durumunda olduğumuz bir konuyu oluştursun. Belleme durumunda olduğunuz her kelimenin değişik düzeylerde ayrıntılarına gidebilirsiniz. Örneğin öğreneceğiniz kelime dizisindeki kelimelerden biri kavalye olsun. Kelimeyi öğrenirken başka hangi kelimenin söylenişine benziyor diye düşünebilir ve sandalye kelimesinin söylenişine benzediğini keşfedebilirsiniz. Benzetme yaptığınız anda belirli bir düzeyde ayrıntılara inmiş olursunuz. Kavalye ile sandalye kelimeleri arasında bir ilişki kurarak, parantez içinde, örneğin sandalye üzerinde oturan kavalye, parantezi kapatıyoruz, daha da ayrıntıya girebilirsiniz. Yaşamınızda hiç kavalye olup olmadığınızı düşünerek, belirli bir deneyiminizle kelime arasında bir bağlantı kurabilirsiniz. Böyle bir bağlantı kurduğunuzda, daha ayrıntılı bir kodlama yapmış olursunuz. Anderson ve Rader adlı iki psikolog, ayrıntılara inme derecesiyle hatırlama arasında doğrusal bir ilişki bulmuştur. Bu iki ismin harflerini veriyorum. Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N, Reder. R-E-D-E-R. Devam ediyoruz. Araştırmacıların elde ettiği sonuçlara göre en ufak ayrıntılara inilerek kodlanan kelime en iyi, hiç ayrıntılara inilmeden kodlanan kelime en kötü hatırlanır. Sayfa 181. Sonradan sınanacağınız bir konuyu kitaptan öğrenme durumu ikinci örneğimizi oluşturuyor. Anderson 1980'de şöyle bir deneme yapmıştır. İki grup öğrenciye aynı ders metnini vermiş ve bir süre sonra bu konudan sınava gireceklerini söylemiştir. Birinci gruptaki öğrencilere, parantez içinde deneme grubu, parantezi kapatıyoruz. Daha onlar okumaya başlamadan belirli sorular verilmiş ve sorulara cevap aracısına okumaları istenmiştir. İkinci gruptaki öğrenciler, parantez içinde kontrol grubu, parantezi kapatıyoruz. Kendilerine bir şey söylenmediği için normal günlük alışkanlıkları içinde metni okumuşlardır. Deneme grubunda sorulan çalışma soruları sınavda sorulan sorulardan farklı olduğu halde bu gruptaki öğrenciler kontrol grubundaki öğrencilerden daha iyi hatırlamışlardır. Deneme grubundaki öğrenciler metni okurken ayrıntılarına girmiş ve cevap arayarak okumuşlardır. Bu nedenle hatırlama düzeyleri kontrol grubunda bulunan ve günlük alışkanlıkları içinde okuyan kişilerden daha yüksek olmuştur. Yan başlık, depolama ve ara bul geriye getir. Kısa süreli bellekte işlenen bilgi uzun süreli belleğe aktarılır ve burada depolanır. Hatırlamak istediğimiz bilgiyi aramaya başlarız. Hatırlayabilmemiz için iki koşulun yerine getirilmesi gerekir. 1. Hatırlamak istediğimiz bilginin bellekte depolanmış olması ve 2. Depolanmış bilgiye bizi götüren ara bul geriye getir ipuçlarının var olması gerekir. Çoğu zaman bilgi bellekte bulunduğu halde ara bul geriye getir ipucunun olmaması yüzünden bir türlü hatırlayamayız. Bazı gözlemler böyle hatırlamama olaylarının tek seyrek olmadığını gösterir. Sanki kitaplıkta bir kitabı bulmak için yaptığımız işleme benzer bir durumla karşı karşıyayız. Aradığımız kitabı bulamadığımız zaman şu ihtimaller akla gelebilir. 1. Aradığımız kitap kitaplıkta yok. 2. Kitap var fakat yanlış yere konulmuş. 3. Kitabın fişi kaybolmuş, kitabın nerede olduğuna dair bir ipucu yok. Aradığımız kitapla ilgili bu ihtimaller uzun süreli bellekte aradığımız bir bilgi için de geçerlidir. Sınavda hatırlayamadığımız bir bilgiyi sınavdan sonra hatırladığımız çok olmuştur. Ayrıca dilimin ucunda olayı da son derece ilginç bir olaydır. Söyleyemediğimiz bir ismi sanki dilimizin ucunda tutarız ve bir başkası avukat Celal Bey'in ismini mi hatırlamaya çalışıyorsun diye sorduğunda gayet kesin olarak hayır başka birinin ismini hatırlamaya çalışıyorum diyebiliriz. Aradığımız ismi içeren bir liste verilse o adı hemen tanıyabiliriz. Hipnozla ilgili çalışmalarda ilginç sonuçlar vermektedir. Günlük bilinç düzeyinde hatırlayamadığı olayları kişiler hipnoz altında hatırlayabilmektedirler. Bu gözlemler gösteriyor ki belirli bir bilgi bellekte olduğu halde uygun ara bul geriye gittiği ipuçları olmadığı için hatırlanamaz. Bilginin bellekte depolanması kadar uygun ara bul geriye gittiği ipuçlarının bulunması da önemlidir. Şöyle bir deneme yaparak bu gözlemi kanıtlayabilirsiniz. Değişik kelime grupları belirten bir dizi kelime alın. Örneğin meyve, hayvan, mutfak eşyası, renk, giyecek, gibi kelimelerden oluşan bir liste olsun. 10 kişi civarında bir arkadaş grubu alın. Listeyi onlara bir kere okuyun. Okuduğunuz listedeki kelimeleri belleklerinde tutmalarını biraz sonra onlara bu kelimeleri soracağınızı söyleyin. Arkadaş grubunu şimdi 5'er kişilik 3 küçük gruba ayırın. Birinci gruba kelimelerin kategori isimlerini verin. Meyve isimlerini söyle, şimdi de hayvan isimlerini söyle gibi. İkinci gruba hiçbir ipucu vermeyin. Listeden hatırladığınız kelimeleri söyleyin, yönergesini verin. Birinci gruptakilerin ikinci gruptakilerden daha fazla sayıda kelime hatırladığını görürsünüz. Bu aşamada ikinci gruptakilere aynı birinci gruptakilere yaptığınız gibi kategori isimleri verin. Meyve isimlerini söyle, şimdi hayvan isimlerini söyle gibi. Onların kelimeleri hatırlama oranlarının birinci gruptakilerin düzeyine geldiğini görürsünüz. Bu deney gösteriyor ki isim kategorileri ara, bul, geriye getir ipuçları olarak verildiğinde hatırlamada bir artma olmaktadır. Yukarıdaki deneyden de anlaşılacağı gibi ne kadar çok ara bul geriye getir ipucu varsa hatırlama o derecede iyi olur. Tanıma ve tanıma ile hatırlama arasındaki kolaylık farkı da ara bul geriye getir ipuçlarının miktarıyla açıklanmaktadır. Tanıma size verilen bir uyarıcıyla daha önce karşılaşıp karşılaşmadığınıza karar vermenizi gerektirir. Geçen günkü toplantıda kimleri gördün diye size sorulsa Ahmet Tarla Deşen'in ismini hatırlayamayabilirsiniz. Fakat Ahmet Tarla Deşen'i başka bir toplantıda gördüğünüzde kendisini tanırsınız. Tanıma durumunda daha fazla sayıda ara bul geriye getir ipucu parantez içinde Ahmet Tarla Deşen'in yüz görünümü, yüz ifadesi, davranışları, sesi, giyimi ve benzeri gibi parantezi kapatıyoruz. Bulunduğundan belleğiniz ipuçlarının hepsini ya da birçoğunu kullanır ve sizi hatırlama olayına götürür. Sayfa 183. Öte yandan yalnız bir tek ipucunun yani geçen günkü toplantı bulunduğu durumda Ahmet Tarla Deşen'in hatırlama olasılığı düşüktür. Acaba bellekteki bilgi sürekli bellekte kalır mı yoksa zamanla kaybolur mu? Doğru ara bul geriye git ipucu kullanılırsa bellekteki bütün bilgileri hatırlama imkanı var mı? Soruların cevaplarını bugün kesin olarak veremiyoruz. Bazı psikologlar bellekteki bilgilerin manyetik banda kayıtlı ses veya görüntü gibi sinir sisteminde kayıtlı olduğunu ve manyetik banddaki kayıtların zamanla zayıfladığı gibi sinir sistemindeki bilgi kayıtlarının da zamanla zayıflayacağını kabul ederler. Bazı psikologlar ise bellekteki bilgilerin hiçbir zaman kaybolmadığını fakat o bilgilere ulaşmak için gerekli ara bul geriye getir ipuçlarının ipucu olmak özelliklerini zaman getirdiklerinden unutma olayının ortaya çıktığını savunurlar. Diğer bazı psikologlar her iki sürecinde geçerli olduğunu kabul ederler. Onlara göre deneyimin türüne bağımlı olarak unutma olayında bazı zamanlarda izlerin zayıflaması kuramı, bazı zamanlarda da ipucunun özelliğini kaybetmesi kuramı geçerli olur. Hatırlama ile ilgili yapılan araştırmalar ara bul geriye getir ipuçları kaybolmasının hatırlayamama olayının en belli başlı nedenlerinden biri olduğunu gösterir. Şimdi ara bul geriye getiri kolaylaştıran ya da zorlaştıran nedenlere bir göz atarak bellekle ilgili konumuzu sürdürelim. Yan başlık. Örgütleme ve bağlam. Hatırlamada iki faktör önemli rol oynar. 1. Örgütleme ve 2. Bağlam. Yani ilişkiler çerçevesi. Bilginin öğrenimi başka bir deyişle kodlanması sırasında birey bilgiyi istediği biçimde örgütleyebilir. Bilgiyi örgütlemede kullanılan düzen akla yatkın, evvelden bilinen bir düzense hatırlama sırasında ara bul geriye getir ipucu olarak kullanılır. Size liste halinde verilmiş doğa bilimleriyle ilgili yüzü aşkın bir dizi kavramı öğrenme durumunda olduğunuzu varsayalım. Size anlamlı gelecek biçimde örgütleyerek kavram dizisini öğrenmek istiyorsunuz. Farz edelim ki en dıştan içe doğru giden bir örgütleme düzeni kullanıyorsunuz. Evrenin yapısıyla ilgili kavramları bir grup olarak topluyorsunuz. Daha sonra güneş sistemiyle ilgili kavramları alıyorsunuz ve bunu yer küresini ilgilendiren kavramlar izliyor. Daha sonra yer küresindeki canlı ve cansız varlıkları ve cansız varlıkların hareketleriyle ilgili fizik kavramlarını grupluyorsunuz. Canlıların yapısıyla ilgili biyolojik kavramlarını ve en sonunda da insan davranışlarıyla ilgili psikolojik kavramlarını bir kümeye koyuyorsunuz. Hatırlamayla ilgili deneyler tekrar tekrar göstermiştir ki, örgütlenerek öğrenilen bilgi, hiç örgütlenmeden bellenen bilgiden 2 veya 3 kat daha kolay hatırlanır. Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, verilen kavram dizisini size anlamlı gelecek bir biçimde örgütlediğinizde, kavramları hatırlama oranınız yüksek olur. Kodlama sırasında örgütlenen bilgi, acaba niçin daha iyi hatırlanır? Bu soruya psikologlar şu cevabı verirler. Kodlama sırasında kullanılan örgütleme düzeni, ara bul geriye getir anında ipucu olarak kullanılır. Kullanılan düzen daha önce bilindiğinden kodlama sırasında bilgileri örgütleme de yol gösterir. Sayfa 184. Örgütleme düzenini doğduğunuz, büyüdüğünüz ve iyi bildiğiniz bir mahalleye benzetebilirsiniz. Kodlama sırasında bu mahallenin belirli sokaklarını ve bu sokaklarda daha önceden bildiğiniz evleri ziyaret eder ve size verilen yeni bilgileri bu evlere bırakırsınız. Sizden bilgiler yeniden geri istendiğinde başka bir değişikliği hatırlama sırasında yerlerini çok iyi bildiğiniz evleri yeniden sırayla ziyaret eder ve bırakmış olduğunuz bilgileri ulaşırsınız. Hatırlamayı kolaylaştıran diğer bir faktör de bilginin kodlanması sırasında yer alan bağlamın yani ortamın bilginin hatırlanması sırasında da bulunup bulunmamasıdır. Bu ifadeyi biraz daha açarak şöyle diyebiliriz. Her olay bir bağlam içinde oluşur. Örneğin şu anda siz bu kitabı belirli bir ortamda okuyorsunuz. Etrafınızda belirli olaylar oluyor. Diyelim ki evinizdesiniz. En rahat ettiğiniz koltuğa oturmuş kitabı okuyorsunuz. Sevdiğiniz tür müzik hafiften çalıyor. Annenizin pişirdiği yemeğin kokusu geliyor ve dışarıda oynayan çocukların sesini duyuyorsunuz. Kendi evinizde olmanın, sevdiğiniz müziği dinlemenin, sevdiğiniz bir yemeğin pişirildiğini bilmenin verdiği bir huzur var içinizde. Dışarıda oynayan çocukların sesi, hafifçe çalınan müzik, koltukta oturmanız, yemeğin kokusu dış ortamı, dış bağlamı oluşturur. Okuduklarınız da bu çerçeve içinde yer alır. Öte yandan o andaki duygularınız ve tutumlarınız iç ortamınızı, iç ilişkiler çerçevenizi oluşturur. Sınava girdiğinizde kitapta okuduğunuz bilgileri hatırlamanız istenir. Bu durumda öğrenme, parantez içinde kitabı okurken, parantezi kapatıyoruz ve hatırlama, parantez içinde sınavı alırken, parantezi kapatıyoruz. Anlarında hem dış bağlam yani ortamın hem de iç bağlam farklıdır. Bağlamlardaki bu farklılıklar ara bu geriye gitir sürecini sekteye vurur ve hatırlama zorlaşır. Öğrenme anlamındaki bağlam, hatırlanma anlamındaki bağlama ne kadar benzerse hatırlama o kadar kolay olur. Başka bir deyişle sınav ortamına benzer bir ortamda bilgi öğrenilirse sınavda hatırlanması daha kolay olur. Kişinin duygu ve tutumlarını belirten iç bağlamda hatırlama sürecini etkiler. Örneğin neşeliyken öğrendiğiniz bir şiiri üzüntülü bir ruh hali içindeyken hatırlamanız zorlaşır. Bu tür gözlemler duruma yani hale bağlı bellek adında yeni bir kavramın gelişmesine ulaşmıştır. Bu kavrama göre kişi bir bilgiyi kodlarken hangi ruh durumu içindeyse yani hangi haldeyse o bilgiyi o ruh hali içinde en kolay hatırlar. Abartarak şöyle bir örnek verebiliriz. Ekrem Bey ile Mahmut Bey meyhanede tanışıyorlar. Mahmut Bey oldukça kafayı bulmuş durumda. Ertesi gün tesadüfen Mahmut Bey ile kapalı çarşıda karşılaşan Ekrem Bey'in bir tanıdık gibi davranıp konuşmasını Mahmut Bey yadırgıyor. Çünkü Ekrem Bey ile daha önce hiç karşılaşmamış olduğundan emindir. Aynı akşam ikisi meyhanede yine aynı masada buluşuyorlar. Mahmut Bey biraz kafayı bulduktan sonra Ekrem Bey'i bir gece önceki tanışmalarından hatırlıyor ve gayet arkadaşça davranıyor ama gündüz kapalı çarşıda karşılaştıklarını hatırlamıyor. Bu haliyle Mahmut Bey duruma bağlı bir bellek örneği verir. Sanki Mahmut Bey'in bir sarhoş durumundaki belleği bir de normal durumdaki belleği olmak üzere birbirinden farklı iki belleği farklı zamanlarda işlev görür. Sayfa 185. Yan başlık. Bozucu etkiler. Bir ara bul geriye getir ipucu birden fazla bilgiyle ilişki kurar ve her biri için ara bul geriye getir ipucu olarak işlev görmeye başlarsa o zaman bozucu etkiler kendini gösterir ve hatırlamada aksaklıklar ortaya çıkar. Şöyle bir örnek verelim. Okuldan eve dönerken kitap almayı unutmamak için yüzüğünüzü sol elinizden çıkartıp sağ elinizin parmağına takıyorsunuz. Elinize baktığınız zaman sağ elinizdeki yüzük size kitap almanızı hatırlatır. Başka bir deyişle bir ara bul geriye getir ipucu olarak işlev görür. Bir süre sonra almanız gereken 3 şey daha olduğunu düşünürsünüz. Yazı makinesi şerit, kalem açıcı ve arkadaşınızın doğum günü için bir kart. Sağ elinizdeki yüzüğü almanız gerekenleri size hatırlatacağınızı zihninizden geçiriyorsunuz. Okuldan çıktıktan sonra sağ elinizdeki yüzüğün gerçekten farkına varıyorsunuz ve bunun size bir şeyler hatırlatması gerektiği için böyle yaptığınızı hatırlıyorsunuz. Ancak almanız gereken şeylerin ne olduğunu hatırlayamıyorsunuz. Hatırlayamama olayını psikologlar ipucu olarak kullanılan uyarıcıda yer alan bozucu etkilerle açıklarlar. aynı arabul geriye getirdiği ipucunu birden fazla bilgiyi birikimiyle ilişki haline getirildiğinden bilgiler birbirlerine ket olurlar. Hatırlamak istediğiniz şeyleri örgütleyerek ara bul geriye getir ipucunun verimliliğini arttırabilirsiniz. Örneğin almak istediğiniz şeyleri birbirleriyle ilişki haline getirerek bir örgütleme geliştirebilirsiniz. Yazmak ve okumak fiillerinin üzerine kurulmuş şöyle bir örgütleme kurabilirsiniz. Kalem açacağı kalemin şerit yazı makinesinin yazması için doğum kartı arkadaşınızın kitap sizin hiç okumanız için gerekli. Sayfa 186. Böyle bir örgütleme yoluyla sağ parmaktaki yüzük birbiriyle hiç ilişkisi olamayan dört birim yerine okuma ve yazma gibi birbiriyle ilişkili iki arabul geriye getir ipucuyla ilişki haline sokulur. Örgütleyerek bellemenin hatırlanmada yararlı olduğunu kanıtlayan çok sayıda araştırma vardır. Yan başlık. Unutmada heyecansal etkenler. Hatırlama son derece mekanik bir hadise midir yoksa insan heyecanları unutmada rol oynarlar mı? Birçok araştırma ve tartışmalardan sonra heyecanların dört farklı biçimde hatırlama etkilediği düşünülmektedir. Heyecan dolu olaylar, heyecansız olaylardan daha fazla insan zihnini uğraştırır ve bu nedenle zihinde daha çok tekrar edilir. İnsanlar dertleri ve mutlulukları gibi heyecan verici olayları değişik kimselerle paylaşarak tekrar ederler. Örneğin büyük bir depremle uyandığım ve korkuyla evin sallanışını yatağın salınacak gibi oynadığını gördüğüm 1 Ekim 1987 sabahını hiç unutmamışımdır. O sabah ne yaptığımı, nerede kimlerle olduğumu gayet iyi hatırlarım. Mektuplarda depremi yazdım. Çevremdeki herkes bu konuda konuştu. Birbirimize o anda aklımızdan geçenleri anlattık. Deprem olayını ve bu olayla gelen duygu ve düşüncelerimi tekrar tekrar paylaştığım için belleğimde bu olayların izi kuvvetlendi ve olayı hatırlamam kolaylaştı. Heyecanların hatırlamaya ilk etkisi yukarıdaki örnekte belirttiğimiz gibi heyecan yüklü olayların tekrarlanma özelliğinden ileri gelir. Heyecanların hatırlamaya ikinci etkisi onların yarattığı bozucu etkilerden ileri gelir. Korku, kaygı, kızgınlık gibi heyecanlar hatırlanması istenilen bilgiye dikkatin odaklanmasını engeller ve bir bulanıklık getirirler. Bu durumu öğrenciler bazen kuvvetli biçimde sınavda yaşarlar. İlk soruyu okuyunca anlamakta zorluk çeken öğrenci şöyle düşünmeye başlar. İlk soruyu anlamakta bile güçlük çekiyorsam diğer soruları ben nasıl cevaplandıracağım? İlk sorunun uyandırdığı kaygı ve gerginlik ikinci sorunun anlaşılmasını daha da güçleştirir. Üçüncü soruyu bu tutum içinde okuduğunda kendine güveni iyice sarsılır. Öğrenci sakin bir kafayla dikkatini hiç dağıtmadan soruları cevaplayabilmiş olsaydı daha iyi bir not alabilirdi. Yalnız kaygı, kızgınlık ve korku gibi olumsuz duygular değil, aşırı coşku, sevinç, sürpriz de hatırlama üzerinde bozucu bir etki yapar. Heyecanların bu tür etkisine bozucu etki adı verilir ve ara bul geriye getir ipuçlarının dikkatten kaçması biçiminde kendini gösterir. Duruma bağlı bellek kavramını tartışırken heyecanların üçüncü etkisini de söylemiş olduk. İç dünyamızın ve o andaki deneyimlerimizin türü, olayları ve öğrendiğimiz bilgileri hatırlamada bize ara bul geriye getir ipucu verir. Bir başka deyişle hüzünlü bir ortamda öğrenilen bilgiler böyle hüzünlü bir ortamda daha iyi hatırlanır. Aynı şekilde sevinçli ve mutlu bir haldeyken öğrenilen bilgiler ya da meydana gelen olaylar yine sevinçli ve mutlu durumlarda daha kolay hatırlanır. Bauer adlı psikolog hipnotizmadan etkilenmeye yatkın bir grup denek almış ve bir hafta boyunca birer saat süreyle anıları...